Ayrım 16, tarih boyunca polis kışkırtmaları, Bernard Thomas, sayfa 188. Azev, yerden kesilmenin ikinci yüzü. Her şey gerçekten Şubat 1901'de ve öğrenci Karpovich Milli Eğitim Bakanı'na 6 Robelver kurşunu sıktığı zaman başladı. 7 yıldan beri hükümdar olan 2. Nikola tam gelişme halindeki bir sanayi toplumunun ihtiyaçlarını tatmin etmek için birçok üniversiteler açmak zorunda kalmıştı. Oralarda kültürle birlikte yayılan fikirlere engel olamamıştı. Birkaç istisna ile diyor Volin, yüksek öğrenci olmuş her genç adam, her genç kız çiçeği burnunda bir ihtilalciye dönüşüyordu. Halkın içinde üniversite öğrencisinin anlamı dik kafalıydı. Profesörler ve programlar sıkı kontrol altına mı alınıyordu? Öğrenciler üniversitenin dışında toplanıyorlardı. Sansür tehlikeli diye ün yapmış edebiyatı yasak mı ediyordu? Ekonomi ya da bilim rengi altında ihtilal taşıyan koca dergiler kalıyordu. Öğrencilere yol mu veriliyordu? Birçok tekrarlarla olduğu gibi üniversiteler mi kapatılıyordu? O zaman işsiz güçsüz boş gezer umutsuz gençler Porpoviç kadar şiddetli bir hal alıyorlardı. Sonra diye tekrar başlıyor Volin. Yaşamın istekleri ve bayağılıkları ile ezilmiş bu bir zamanların ihtilalcileri ilk atılımlarını unutuyorlar ve sık sık inkar ediyorlardı. Fakat genel olarak onlarda bir şey, liberal bir kanma ilkesi, bir karşıtlık ruhu, bazen ilk ciddi fırsatta canlanmaya hazır olan daha az şiddetli kıvılcımları kalıyordu. Böylece 175 milyon açlık çeken beşer hayvanı köyleri, kırları dolaşmayı sürdürürken şehirler kaynamaya koyuldular. İhtilalci sosyalistler bundan yararlanmaya karar verdiler. Madem ki onlar olmadan terörcülük vardı, onu örgütleştirmek ve kontrol etmeye çalışmak gerekirdi. Ocak 1902'de aldıkları bu karar, Gapo'nun koruyucusu ve az önce Okrana'nın başına geçmiş olan Zubatov'un işine yaradı. Bir gün keyifli bir halde astlarına şöyle dedi: "Onlar ne kadar çok bomba atarlarsa onları ezmek o kadar kolay olacaktır." Çünkü ihtilalciler yığınların yanında propagandalarını kuvvetlendirmeye elverişli örnek olabilecek eylemler yapıyorlarsa, Zubatov aksine onları taşkınlığa yöneltmeyi hesaplıyordu. Aşırı saldırılar onları ülkeden koparacaktır diye düşünüyordu. Bütün baskılarımı haklı bulacaklar ve kontrol altındaki sendikalarımı akla sığar tek çözüm olarak göstereceklerdir. Suçsuz kurbanlara yazık, Rusya'nın yazgısı söz konusu olduğundan birkaç cesetten sıkıntı duyulacak değildi. Polis ise vatandaşların güvenliğini gözetmekle yükümlü olduğundan gerektiğinde onları kışkırtma yoluna da giderdi. Bu pek ince politikayı uygulamak için Zubatov düşman saflarının her yerine kendi adamlarını sızdırmak zorundaydı. İhtilalcileri suçun yolu üzerine iterek ona bilgi verecek olan ajanlar. Onlardan en az bir tanesine sahipti. Evna Azev o sırada zaten İhtilalci Sosyalist Parti'nin merkez komitesi üyesiydi. Karlsruhe'den 8 Nisan 1893'te kendiliğinden postaladığı bir mektupta genç Azev tanıdığı muhalif mültecileri ele vermeyi teklif ediyordu. O sırada öğrenim yapıyordu. Elektrik mühendisliği mesleğini seçmişti kendine. Ama başlıca ihtilalci sosyalist kuramcı Çernov'u sık sık ziyaret ediyordu. Onu bu şekilde davranmaya getirmiş olan neydi? Kimse bilmiyor. Delikanlı sır söylemekte cimriydi. Belki fazla kibirli öğrenci arkadaşlarından bir öç alma arzusudur. Çünkü babası hem fakir hem Yahudi küçük bir terziydi. Varlıklı ırkçı oğullarının ihtilalin değerleri üzerine güvenle söylev çekmelerini işitmekten aşırı öfkeye kapılmış olabilirdi. Besbelli yaralanmış gurur ile oyun zevki vardır bunda. Az sevilmenin kendini öldürme isteği uyandıran yalnızlığı da insan ırkına karşı ateşli bir hor görme de olabilir. Buna aşağılanmış olarak çıktığı bir kavganın hikayesini ve öğrenimini bitirmek için çektiği para sıkıntısını da ekleyelim. Ne olursa olsun az evde hainliğe eğilim vardı, başkalarının da doğruluğa eğilimi olması gibi. Okrağını onun müstesna yeteneklerini hemen tanıdı. Öğrenimini Moskova'da bitirmesi için para verdi. Bu ona üniversiteyle başlarının en önemlileri üzerine pek az masrafla ayrıntılı raporlar verme olanağı sağladı. Sonra ihtilalci sosyalistler arasında yer tutmasını kolaylaştırdı. İyi düşünülmüş tutuklamalar, elverişli kazalar onun ilerlemesini engelleyebilecek olanları aradan çıkardılar. Bilimsel hesaplayıcı zekası ve görünürdeki fanatik uzlaşmazlığı kalanı yaptı. Hizmeti için yapılan ödemeler yükselişi ölçüsünce arttı. 1899'da Okrağın'a arşivleri ayda 80 ruble kazandığını belirtiyorlar. 1902'de ise 200 ruble, primler, masraf faturaları ve çeşitli ikramiyeler hesap edilmeksizin bu tutar sonraki yıl 500 rubleyi aşacaktır. Toplumun layık olduğu yeri vermemiş bulunduğu silik Azev, kendisini pek geniş bir oyunun efendisi kılan bir sırra sahipti böylece. Bir kelimeyle bir rakibi dar ağacına gönderebiliyordu, bir yalanı olayların akışını alt üst edebiliyordu. Partinin gizli toplantılarında saygılı bir militan Valentin halini alıyordu. Esrarın en derinliği içinde gözden ırak dairelerde Fontanka rıhtımının adamlarıyla yapılan buluşmalar sırasında Raskin, Vinogradov ya da Filipovich olmak için yine kimliğini değiştiriyordu. Her yerde ani şimşekler çakan kara gözler, kalın dudaklarıyla içten bir bunaltıyla rengi bulanmış yanakları, küçük ak ellerinin jestlerinin sinirli canlılığı ve kızdığı zaman konuşmasındaki öfke ile kaygılandırıyor, etkiliyor, büyülüyordu. Kendini mi buluyordu bunda? Tehlikenin kamçılaması, herkesten zarara uğramaksızın kuşkulanmanın zehirli hazzı, üzerinde bir keyif verici madde gibi etki yapıyordu. Ya o sahte inanmış halleri? Bunlar pek fazla değildi ama bir trajedi oynadığı zaman bile aktörlerinkinden de az değil, her şeyi yapmacıktı ve bu yapmacıklar gerçeği oluşturuyorlardı. Ötesinde hiçbir şey yoktu. Rollerinin her birinde içtenliği tamdı, kalleşlikleri de öyle. Sistem halinde yüceltilmiş kötü niyet bıyık altından gülme. Ona kılavuzluk eden ve sonuna dek uyguladığı tek ilke buydu. Çünkü böylece kendini üstün bir insan hissediyordu. Azev ayrıca efsanevi bir satranç oyuncusu olmasaydı bu nispeten yumuşak kalırdı. Fakat en inanılmaz karışıklıkları hayret verici bir çabuklukla çözebilme ve böylece karşıtları üzerinde önceden bir vuruş elde etme yeteneği vardı. Onu son derece tehlikeli kılan buydu. 1902'de İhtilalci Sosyalist Parti geniş bir alana terörcülüğü yaymaya karar verdiğinde Azev düzenlenecek tarz üzerinde tartışmalara katıldı. Her biri bir coğrafya bölümüyle yükümlü taşra dövüş müfrezeleri kurmada ve yersel komitece polislere, jandarmalara ya da çok iğrenç haber vericilere karşı bildirilen kararları uygulamada hazır bulundu. Daha karmaşık eylemler için Zubatov'a hemen hemen tam bir özerklikten yararlanan uçan müfrezeler yaratılmasını işaret etti. Özellikle doğrudan doğruya merkez komitesine bağlı ve Çar'da dahil en yüksek kişilikler üzerinde merkezileşmiş bir terör yapacak olan savaş örgütüne karşı. Bunun ilk adımını atan, sonra özenlice ayıklanmış 15 kadar gönüllünün başında birinci sorumlu olan Yahudi asıllı 30 yaşlarında bir eczacı kalfası ve olağanüstü bir insan güdücü Gershuni'dir. Kendini boşuna feda etmeyecek kadar kurnaz olan Azev, küçük grubun içine girmedi. St. Petersburg Komitesi'ni yeniden düzenleme görevini verdirdi kendisine. Sonra Cenevre'ye sığınmış olan Merkez Komitesi'nin memnunluğunu doğuran bu görev bitince polis işe karışmaksızın dışarıdan Rusya'ya gizli kitapçıklar ve broşürler, aynı şekilde Gershumi ekibine verilecek silahlar ve patlayıcı maddeler taşıtmayı üzerine aldı. Gershumi kendisine bunları sağlayanın cüretine, ihtiyatlılığına ve etkililiğine hayran bile kaldı. Sanki böyle oluyormuş gibi Okrağın'ın bütün tuzaklarından kurtuluyordu. Fontanka rıhtımı da mühendisin yaptığı hizmetleri beğeniyordu. Onun sayesinde grafikler ve sentezler hayret verici bir açıklıkta oluyorlardı. Elbette hiç değilse Azev bildiği kadarıyla, çünkü bütün gizli örgütlerde olduğu gibi partide bölümlere ayrılma pek sıkı olduğundan o her şeyi bilmiyordu. Bununla birlikte polisin esenlik duygusu kısa süreli oldu. Savaş örgütü Nisan 1902'de İçişleri Bakanı Sipriyagin'i öldürünce okrağına kutlanmadı. Fakat her şeyi önceden göremeyeceği sonucunu çıkardı bundan. Ondan önce kimse de caniler kendilerini o denli ölçülü davranmalarla kuşattığından terörcülüğü önlemeyi henüz başaramamıştı. İhtilalciler arasında yüksek bir sıraya kışkırtıcılar sızdırmak için zaman, çok zaman gerekiyordu. Alman asıllı ilkokul öğretmeninin oğlu Plehve, Sipriyagin'in yerini aldı. 1881'den 1884'e dek siyasi polisin eski müdürü olarak terörcülüğün ortaya çıkardığı sorunlardan haberliydi. Aslını haklı buldu ve cesaretlendirdi. Prens Obolensky karnına birkaç kurşun yiyince bunu sürdürdü. Mayıs 1903'te bir grevi biraz fazla sertçe bastırmış olmaktan suçlanan Vali Bogdanovich idam edilince direndi. Hem zaten başka ne yapabilirdi? Üniversiteleri, atölyeleri, fabrikaları yıkmak, bütün proleterleri, bütün üniversiteleri, bütün zemstvo ve serbest mesleklerin bütün üyelerini kırmak bir yana, ki bu ülkenin gelişmesini olağanüstü bir şekilde geciktirirdi, onun öne sürdüğünden başka çözüm yoktur. Bereket versin, bir başarı çok geçmeden solmuş olan yıldızını parlatmaya geldi. Aynı Mayıs ayı içinde Gershumi Kiev'de tutuklandı. Olay üzerine söylenebilecek en az şey bunun Azev'in işlerini düzeltmiş olduğudur. Filipovich olarak bu seçme ajana gittikçe daha çok bağlanan Okraana'dan büyük bir prim aldı. Valentin kişiliğinde olarak savaş örgütünün başında Gershumi'nin yerinin kendisine sunulduğunu gördü. Bu da tutuklunun kendisinin ateşli öğüdü üzerine oluyordu. İşte rejime en göze çarpıcı vuruşları indiren gizli örgütün patronu, Fontanka rıhtımının koruduğu adamdır. İhtilalciler yanında yalnız batıya sürülmüş, partinin yüksek şefleri ve Azev'in en yakın yardımcıları onun gerçek rolünü bildiler. Polis yanında Filipovich yükselmesiyle övünmedi. Madem ki böylesine yüksek bir sıraya sızmış tek ajandı, hiçbir kaçamaktan korkulamayacağından kendini benzerlerinin hayat ve ölüm hakemi, sonların en yüksek yargıcı ve onların muhtemel infazcısı buldu. Baş döndürücü, sarhoş edici bir durum. Belki Çarınki'nin karşısında daha az ama birçok bakımlardan daha kamçılayıcı. Azev bir tür karanlıklar tanrısı, bir cehennem prensi, yani şeytanı olmuştu. Bundan kendine estetik zevklerin bazı ürperişlerini sağlamalı. Bundan aynı şekilde şeytanca beyninin bütün kaynaklarını kullanmalı. Çünkü rolünü 1893'te serbestçe seçmişse, şimdi onu sonuna dek üstüne almak zorunda olacaktı. Çark işlemeye başlamıştı. Ondan kurtulmanın yolu yoktu. Davranışının saçma mantığı buradan aydınlanıyor. Temmuz 1903'te Odessa grevinin kurbanı olan Zubatov sahneden kayboldu. Daha o zaman Okraana'da büyük entrikalar için daha az verili ve tehlikeli ajanını elinde iyi tutamayacak olan dalkavukça kurnaz polis Raçkovski'yi işi aldı. Bununla birlikte Merkez Komitesi'nin önceki bakana yapılmış olduğu şeyi, Plehve'yi temizlemeye karar verdiğini bildirdiği kimse odur. Raporun söylemediği tek bir şey, fakat büyük bir şey var, suikastı önermiş olan Azev'in kendisidir. Niçin birden kendini besleyenlere böyle ihanet ediyordu? Belki Plehve'nin kamuoyunu ekonomik durumun hakiki sorumlularından başka yere çevirmek için kışkırtmalarla halkı karışıklıklara ve kırılmaya iten tutumundan, özellikle Kişinev'in şiddetli tutumundan da gücenmesinden. Dahası bir öğrencinin mektubunun ikili oyununu Merkez Komitesi'ne bildirmesinden. Bir onur jürisinin onu her kuşkudan temizlemesi boşuna oldu. Bundan yara almıştı. İhtilalcilere iyi niyetinin inancalarını vermek uygun olurdu. Başka varsayım. Plehve'den nefret eden Baçovski, Azev onu bu yola itmese bile belki işleri kendisi oraya girmeksizin geçmeye bırakmıştır. 1917'den sonra bunun söylentisi dolaştı ve daha çok Viktor Serge onu yankılandırdı. Burada ancak bir gerçeklik bulunabilir. Polisin aşırı özenlerinin bir tür lirizme verdiği bu çılgınlık çağında her şey mümkün olmuştur. Ne olursa olsun, Azev Boris Savinko'nun kişiliğinde kaliteli bir yardımcı seçti. Bu ufak tefek Yılmaz, kuru ince, şık, soylu, kültürlü, çekik gözlü ve gri yeşil bakışı anlaşılmaz, komplonun ve bombanın profesyoneli bir gençti. Savinko soylu sınıftan ve ihtilalden sonra her fırsatla Bolşeviklere karşı savaşırken bulunacak olan bir sulh yargıcının oğluydu. 28 Temmuz 1904 sabahın saat 9'u. Gereçleriyle birlikte bir zamandan beri St. Petersburg'un Grand Oteli'ne yerleşmiş olan patlayıcı maddeler uzmanı Schweitzer bir kilisenin alanına atıcıların her biri için bir gazeteye sarılmış bir paket bırakıyor. Kişinevli, zayıf, kızıl bir tabakhane işçisi Sazanov bir sıra üzerinde Sikorsky ile çene çalmaya gidiyor. Oradan İsmailovski'nin perspektifi görünmektedir. Bakan konağından bürosuna gitmek için buradan geçecektir. Borishansky bir ağacın yanında düşüncelerine gömülüyor. Kaliyaev, Moskovalı bir öğrenci, kilisenin kapı sundurmasına yaklaşıyor ve ikonlar önünde dua ediyor. Daha uzakta, bulvarın yakınında onlara haber verecek olan Savinkov nöbet tutuyor. Alınacak yol boyunca ard arda sıralanmış üniformalı polisler dikkat kesilmişlerdir. Küçük grup Kaliyaev'in gözlemle geçirdiği haftalar sayesinde içlerinden her birinin yerini biliyor. Alayın yakınından onların davranışlarını ayırt etmeyi biliyorlar. Çevrede dolaşan sivil giyinmiş bütün jandarmaları tanıyabiliyorlar. Kafalarında Plehve'nin arabasının en ufak özellikleri, camlarının yüksekliği, atlarının sayısı ve yanında koruyucu olarak giden bisikletlilerin sayısı var. Zaman durmuş gibi geliyor, saf bir güneş mavi göğü aydınlatıyor. Pek inceden inceye hazırlanmış olan planı bu kez hiçbir beklenmedik şey bozmayacak mı? Bakan avı 9 aydan beri sürüyor. Geçen Kasım'da fayton sürücüsü kılığına girmiş iki arkadaş tarafından bir ilk gözetleme yapıldı, sinirleri sarsıldı, tasarıyı kullanıştan kaldırmak gerekti. O zaman Savinkov Cenevre'ye vardı ve orada Azev'le buluştu. İki adam Kaliyaev ve Sazonov'un alınmasında anlaştı. Bir tarih saptandı, 31 Mart. Fakat son anda 6 bomba atıcıdan biri Pokotilov izlenmiş olduğunu fark ettiğine inandı. Suikast için başka bir günü 13 Nisan'ı kararlaştırarak yeniden dağıldılar. Hemen sonra bir dram çıka geldi. Pokotilov bombasıyla bir otel odasında havaya uçtu. Çöküntüye uğrayan öbürleri vazgeçmeye hazır halde Kiev'e dek kaçtılar. Tükenen enerjileri tekrar toparlayan Azev oldu. En ufak başarısızlıkta yıkılan bu terörcüler de nedir? Plehve'yi tepelemek kutsal bir ödevdir. İhtilalin seçkinleri olan bizler güçsüzleşirsek o zaman kimseden bekleyeceğimiz bir şey yoktur. Bütün Rusya'nın yoldaşlarının bakışları size doğru dönmüştür. Sızlanmaya hakkınız yoktur. Azev'in güzel konuşması, direniciliği ve sarsılmaz iradesi olmasaydı daha az çetin bir av hayvanı üzerine atılmış olacaklardı. Örneğin Vali Clay Gellis'e. Fakat Azev'in cesareti onları kendi tereddütlerinden utandırıyordu. Valentin gerçek bir kahramandı. Bunun üzerine ekip St. Petersburg'a geri döndü. Savinkov Dora Bryant'ın lüks dairesine yerleşti. Bu coşkun, sessiz, üzgün ve hayatını kesinlikle davaya vermiş bir genç kadındı. İngiliz turistleri rolü oynadılar. Sazonov uşak yerini tutuyordu. Şehrin Enkaliya ev, sahte bir adı altında 5 işçiyle paylaştığı pis bir oda kiraladı. Her sabah fabrikaya gidermiş gibi saat 6'da kalkıyordu ve geceye dek Plehve'nin geçebileceği sanılan yollarda dolaşıyordu. Sonra Schweitzer geldi ve Valentin Savinkov'la birlikte işlemin son ayrıntılarını düzenledi. Kendini işe karışmış görme tehlikesine koşmayacak kadar yüksek durumda olan Valentin hemen Polonya'ya hareket etti. Orada o sırada bir eylem olduğunda her sefer yaptığı gibi suç işlendiğinde başka yerde bulunduğunu ispatlama kanıtını sahip olmak için kahvelerde göründü. Bir tek unsur Savinkov'un aklına gelmiyor. Bu başka yerde bulunduğunu ispatlama aynı şekilde Okranı'nın gözlerinde Filipovic'e de yarıyor. 31 Mart'ta Raçkovski'ye üzerinde daha kesin bilgiler arayacağı suikast konusunda oldukça kaçamaklı bir pusula göndermiştir. 2 Temmuz'da ve bu kez kendi kaynaklarına göre işlemin iptal edildiğini bildiren bir pusula daha göndermiştir. Dün yine Plehve olayına ilişkin tek bir satır bulunmayan Merkez Komitesi, örgütü üzerine yanlış haberler serpiştirilmiş bir notla üçüncü bir kez işe başlamıştır. Ajanlık çalışmasını bilinçle yapmış olduğuna yemin edebilir. Terörcülerin çevirdikleri dolapların hepsini bilmiyorsa kendi suçu mudur bu? Saat 9.20. Polisler düzene giriyorlar. Savinkov atıcılara işaret ediyor. Sazonov ile Sikorsky aralarından sahtece sıkıntısız bir tavırla kalkıyorlar. Borishansky onları izliyor. Doğalarına gömülmüş olan Kaliyaev için Savinkov kolundan çekmek zorunda kalıyor. Birbiri arkasına ve 30 metre aralıkla 5 adam bir uğultu içinde gelen alay yönünde yürüyor. Savinkov açılıyor, Borishansky bakanın arabasını, bisikletli memurları ve yürüyüş kolunu kapayan polislerle dolu faytonları kendisini geçmeye bırakıyor. Onun rolü Plehve buradan kaçmaya gelirse yolu tıkamaktır. Bakanın arabası henüz Kaliyaev'in hizasına gelmemiştir. O zaman Sazonov şose üzerine ilerliyor. Atılış durumunu alıyor, bakışı bir an birden korkan bakanınkiyle çatışıyor. Bombasını fırlatıyor, bomba arabanın altında çok büyük bir gürültüyle patlayarak çevredeki binaların camlarını kırarken hemen kırmızımtırak dumandan koca bir mantar yükseliyor. Plehve ölüyor, şoseye uzanan Sazonov kanın içinde banyo yapıyor. Hastaneye götürülecek ve sayıklaması sırasında söyleyeceği en ufak sözleri not etmek için çevresi gizli polislerle sarılacaktır. Ayılır ayılmaz hoyratça sorguya çekilecektir. Boşuna. Cezaevinden dostlarına bir mektup gönderecek, düşmanın son derece aşağılık olduğunu hatırlayınız diye yazacaktır. Daha sonra Nertçinsk'teki kürek cezası yerinde yoldaşlarından biri kırbaçlandığı için protesto yerine canına kıyacaktır. Bu gece işi bitirmeye girişeceğim. Eğer birisinin ölümü başkalarının hayatını geri satın alabilirse bu elbette benim ölümüm olacaktır. Bugünkü iki kurbanı vaktinde kurtarmamış olmaktan acı çekiyorum. Arkadaşlarıma beni taklit etmemelerini yalvarıyorum. Bütün dünya darbenin cüretinden hayrete düştü. Ertesi gün savaş örgütünün adı dillerde dolaşıyordu. Hele Fransızca yazılmış ve dışarı göndermek için ayrılmış bir uygar dünyanın vatandaşlarına çağrıda başarısını üstüne aldığı gibi Rus halkı için şu bildirgeyi yaptığında, Plehve'nin ölümü halkın kurtuluşu yolunda sadece ileri atılmış bir adımdır. Arzev Filipoviç Varşova'dan Viyana'ya koştu, orada Okrana'nın bir subayıyla buluştu. Kötü yazgı vuruşunu yapmıştı değil mi? İhtilalci haber vericileri onu aldatmışlardı veya daha çok kendini ele verme tehlikesi olduğundan sıkı bir bölümleşme bilgi toplamayı zor kılıyordu. Bu can sıkıcı angarya bitirilince Valentin halini alıyor ve Cenevre'ye gitmek için trene biniyor. Orada mültecilerin kurmayı, Kızıldev Çernov, bacakları kötürüm, bir tekerlekli sandalyeye mıhlanmış olan Gotz, ihtilalin büyük anısı Breşkovskalı'ya onu kahraman olarak karşılıyorlar. Yıkık dökük odalarda, kahvelerde, atölyelerde ve fabrikalarda, Rusya'nın her yerinde olduğu kadar sürgünlerin komplo kurdukları batı başkentlerinde de Valentin adı artık bir adaletçinin, hemen hemen bir kurtarıcınınki gibi korkuyla karışık bir saygıyla söylenir oldu. Öç alıcı kol oydu, gölge ordusunun başı oydu, saygınlığı pek büyük oldu. Hem o denli büyük ki bu esrarlı takma adın arkasında kimin saklandığını hemen hemen kimse bilmiyordu. İhtilalci eylem yöntemi olarak terörcülüğün rolü bu zaferle güçlendi. Partinin kuramcıları merkezileşmiş terörü ayrıcalıklı bir görev saymaya koyuldular. Bütün geri kalanın ona bağlı olması gerekiyordu. Azev bundan savaş örgütünün tüzüklerini merkez komitesine oranla daha büyük bir özerklik yönünde değiştirmek için yararlandı. Dışarıdan önemli kapitaller akın etti ki bu onları özgürce kullanma yetkisini elde etti. Bir o kadar olayı da Fontanka rıhtımına göndermeyi sürdürdüğü mesajlarda bildirmekten iyice kaçındı. Sonra başka suikast tasarıları hazırladı. Birincisi Çar'ın amcası ve sarayda pek etkili olan Büyük Dük Serce'ye karşı yöneltildi. Prens Moskova askeri bölge çevresi başkomutanıydı ve her liberal girişime karşı şiddetle savaştığından ötürü halkın içinde ondan nefret etmeyen yoktu. Kaliyaev olayın kahramanı oldu. Bu ilk hareket başarısızlığa uğradı. Çünkü bombayı atacağı anda şair denilen genç üniversiteli, Büyüklük'ün arabasında karısı ve iki çocuğunun oturduğunu gördü. Hareketini tamamlama cesaretini bulamadı. 17 Şubat 1907'deki ikinci girişim tam başarılı oldu. Kaliyaev onu izleyen 10 Mayıs'ta asılmış olacaktır. Arkasından Kanlı Pazar kasaplığına komuta etmiş olan Büyüklük Vladimir ile Moskova valisi Clay Gelis'i öldürmeyi düşündüler. Fakat az önce Okraana'nın başına General Gerasimov geçmişti. Etkili bir şekilde iş göreceğe benziyordu. Onu tanımayan Azev oralar kredisinin ne olduğunu bilmiyordu. Durumdan yanılmamayı yeğe buldu ve pek tarafsızca girişimleri başarısızlığa uğrattırdı. Başarıya ulaşmayan ihtilalden önceki bu çağda ve her yerde dev bir donanma şenliği gibi dizilerle bombalar patlıyordu. Bu çekilmez hale gelmiş olan bir gerilimin kendiliğinden anlatımıydı. Tiflis'ten Samara'ya, Bakü'den Ufa'ya, Odessa'dan Ekaterinoslav ya da Nijni Novgorod'a dek her zaman ihtilalci sosyalistlerin sorumlu olmadıkları bu patlamalar bütün Rus şehirlerinin caddelerini yangına verdiler. Duruma göre onayarak ya da bozarak tutkuları yatıştıran ya da kızıştıran Azev ülkenin bir ucundan ötekine gidip geliyordu. Ayaklanma ona bir soluk alma anı verdi. Bunda merkezileşmiş terör geçici olarak durduruldu. Kaldı ki bir sızma ve sabırlı propaganda çalışmasıyla daha iyi hazırlanmış sosyal demokratlardan hayli az olarak yığın hareketlerine katıldılar. 1906'dan ve ayaklanmanın ezilmesinden sonra hareket aksine daha artan bir şiddetle tekrar başladı ve Azev'in kaygıları 10 kat çoğaldı. Çünkü yalnız eski işbirlikçileri Kaliyaev, Sazonov, Schweitzer, bir kürek cezası yerinde çıldıran Dora Briand kaybolduğu gibi ve 30 kişilik yeni bir ekip kurmak zorunda kalmıştı. Özellikle Gerasimov gittikçe daha kaygılandırıcı bir bilek kuvveti gösteriyordu. 16. ayrımın sonu, sayfa 201.